Ayrım 30 sayfa 322. Ultimatum. Anders de la Motte. Julia kayıkhanenin basamaklarına çömelmişti. Amante de tıpkı onun gibi elleri arkadan bağlı vaziyette yanında oturuyordu. Çok hafif bir esinti olmasına rağmen Julia'nın ıslak kıyafetleri onu titretiyordu. Ama onu asıl endişelendiren kendi durumu değildi. Amante'nin şakaklarından ter damlaları süzülürken göğsünün hızla inip kalktığını görüyordu, yere bakıyordu. ''Onun ellerini çözsen olmaz mı?'' dedi Julia, ortağı az ötede telefonla konuşurken kendilerini gözetleyen korumaya. ''Kimliklerimizi gördünüz, neden burada olduğumuzu açıkladım. Tanrı aşkına biz meslektaşız. Adamın iyi olmadığını görmüyor musun?'' Julia başıyla bakışları yere sabitlenmiş Amante'yi işaret etti. Nöbetçi onu duymazlıktan geldi. Uzun yapılı belirgin hatlara sahip ortağı onlara doğru yürüdü. Telefon görüşmesini kısmen duymak mümkün oldu. Pekala, yani sizin için çalıştıklarını doğruluyorsunuz ve dosyada bir karışıklık söz konusu. Hattın diğer ucundaki kişi konuşurken kısa bir sessizlik oldu. Tamam, anladım. Eğer komutandan tehlike geçti mesajı geldiyse o zaman sorun yok. Meselenin üzerine bir sünger çekeriz. Adam ortağıyla göz kontağı kurmaya çalıştı ve sonra başını Julia ile Amante'nin olduğu yöne çevirdi. Onları gözetleyen adam bir diz anahtar çıkardı ve ikisine ayağa kalkmalarını işaret etti. Amante ancak Julia onu dürtükledikten sonra ayağa kalkabildi. Buyurun. Adam Julia'nın elleri serbest kalır kalmaz telefonunu ona uzattı. Sizinle konuşmak istiyor. Julia telefonu alıp birkaç metre öteye yürüdü. Sonra konuşmaya başlamadan önce onlara sırtını döndü. Seni bu işe soktuğum için üzgünüm. Person'u arasaydım kalp krizi geçirirdi. Odamda veri tabanlarını gözden geçiriyorum sanıyor ve... ''Bunun soruşturmanızla ilgili olduğunu tahmin ediyorum.'' dedi Valin soğuk bir sesle. ''Güvenlik polisindeki nöbetçi memurla konuştum. O, ben ve koruma meslektaşımız Becker. Hepimiz bunun bir yanlış anlaşılma olduğuna karar verdik. Sizin benim inisiyatifimle bir ipucunun peşinde olduğunuzu söyledim. Ama elbette mülke girmeden önce Adalet Bakanı'nın kişisel koruma ekibine haber vermemiz gerekirdi.''
Teşekkürler dedi Julia, dişlerini takırdadığını hissedebiliyordu.
Lafı bile olmaz. Şimdi arabana dönmeni ve son süraç şehre sürmeni istiyorum. Tam 90 dakika sonra seni ve yalnızca seni ofisimde görmek istiyorum. Siz ikinizin ta Kalstavik'ten tam olarak neyin peşinde koştuğunuzu en ince ayrıntısına kadar açıklamanı isteyeceğim. Tüm detaylarıyla, gizli saklı olmadan, anlaşıldı mı?
Julia çoktan arabaya yönelmiş olan Amante'ye baktı. Hareketleri sarsaklaşmıştı, sanki otopilotta gibiydi. Anlaşıldı dedi.
Nargile dükkanındaki adam Natalie'yi önce tanımamış gibi oldu. Çünkü Natalie'nin üzerinde birkaç saat önce giydiği koyu renk, bele kadar inen ceket yerine uzun açık renk bir yağmurluk vardı. Ama göz göze geldiklerinde adam durumu anladı. Gözleri tezgahta biraz ötesinde duran cep telefonuna kaydı.
''Yine merhaba'' dedi Natalie. ''Beni hatırladın mı? Ben pasaport için gelen kız.''
''Selam, bir şey mi unuttun?''
Adam telefonunu kendine doğru çekti. İlgisiz davranmaya çalışıyor ama beceremiyordu. O ve şapkalı adam o gün için arabayı durdurmuşlardı. Herhalde Natalie'nin yeniden dükkanda bitivermesini beklemiyorlardı. ''Yok başka bir şey, sana göstermek istediğim bir şey var, benimle gel.'' Natalie şeker ve porno dergilerin durduğu raflardan birinin arkasına geçti ve tavandaki küçük küre kameraya baktı. Tezgahın ardındaki adam ters ters ona baktı. Telefonu eline almıştı ve pek de ne yapacağından emin değil gibiydi. ''Hadi acele et'' dedi Natalie, ''önemli.'' Adam tezgahın ardından geldi ve Natalie'nin bir metre ötesinde durdu. ''Yaklaş'' dedi. Adam bir adım daha attı, sonra bir tane daha. Natalie yağmurluğunun önünü açtı. Adam gözlerinin paramparça kıyafetlerini gördüğünde nasıl kocaman açıldığını fark etti. ''Açıklayayım'' dedi Natalie dairesinde aynanın karşısında çalıştığı gibi. ''Bana pasaportları vereceksin hemen şimdi. Kimseyi aramadan sormadan. Eğer aptalca bir şey yapar ya da pasaportların hazır olmadığını falan söylersen çığlık atmaya ve bu rafları devirmeye başlarım.'' Dışarıda bekleyen bir arkadaşım var ve bağırdığımı duyduğunda polisi arayıp senin bana tecavüze yeltendiğini söyleyecek. Herhalde polisler 5 dakika içinde burada olurlar ve beni şok halinde kıyafetlerim paramparça bulurlar.
Natalie evde mutfak tezgahında dikkatle hazırladığı külotunu, bluzunu ve süt yenini işaret etti.
Elbette arkadaşım benim tanığım olacak ve kameralarınızdaki kayıtlarda beni destekleyecek. Bu kadarı seni gözaltına almalarına yeter. Herhalde polisler fırsattan istifade hem dükkanını hem de evini şöyle bir güzel ararlar.
Natalie adama en güzel gülümseyişiyle baktı. Neredeyse kafasının içindeki düşünceleri duyabilecek gibiydi.
Dinle dedi adam, yapamazsın.
Natalie yüzünde bir dehşet ifadesiyle kameraya döndü. Sonra kendini adamın üzerine attı ve çarpıştılar. Bu esnada bir sıra porno dergisi yere saçıldı.
Hayır hayır kes şunu diye çığlık attı.
Adam yalnızca aptal aptal bakabildi. Natalie kendini bir rafa fırlattı, raf sallandı.
Bırak beni diye haykırdı bu defa daha yüksek. Bırak beni kahrolası.
Adam ellerini kaldırdı. Dur, alnından bir ter damlası ağır ağır aşağı süzülüyordu. Sonra bir tanesi daha diğerini izledi. Natalie bir rafa daha çarptı. Bir dizi çikolata ve kurabiyeyi yere döktü.
Kes şunu, canımı yakıyorsun, istemiyorum. Çek kahrolası ellerini üzerimden.
Kapı açıldı ve yaşlıca bir kadın eşikte durdu. Natalie'ye sonra da dükkan sahibine baktı. Natalie ona göz kırptı ve derin bir nefes alıp yeniden çığlık atmaya hazırlandı. Adamın yüzü kireç gibiydi ve gözleri Natalie ile yaşlı kadın arasına gidip geldi.
Kahretsin kes şunu diye fısıldadı. Pasaportları alabilirsin, kes şunu yeter.
Julia Gabrielson valinin ofisindeki ziyaretçi sandalyelerinden birinde oturuyordu. Kıyafetleri şehre dönüş yolunda arabasının koltuk ısıtıcısının ve klimasının kurutmaya başaramadığı yerlerde hala ıslaktı. Evine uğrayıp üstünü değiştirmeyi düşünmüş ama öyle yaparsa valinin verdiği süreyi geçeceğini fark etmişti. Kendisine ettiği yardımdan sonra onu sinirlendirmek çok iyi bir fikir değildi. Amante yolculuk boyunca pek bir şey dememişti. Genel olarak boş boş yola bakmış ve Julia ona beton zemindeki izlerden bahsedene kadar hayat belirtisi bile göstermemişti. Yakalanıp kelepçelenmek belli ki içindeki hesaplaşamadığı bir şeyleri harekete geçirmişti. Julia kabullenmeye utansa da Amante'yi dairesine bırakmak onu rahatlatmıştı. Ve işte şimdi buradaydı, valinin deri koltuğuna ıslak lekeler bırakıyordu.
Yani özetleyecek olursak dedi valin yavaşça, Theorin Hunter isimli bir güvenlik danışmanının sadece bakanın Sophie Turning'in intiharındaki dahli ile ilgili bilgi verdiği varsayımına dayanıyor. Sonra Sarac bakanla irtibat kurmaya çalışınca Kalstavik'teki kayıkhanede öldürülüyor. Bu kayıkhane Adalet Bakanı'nın geniş ailesi tarafından kullanılıyor. Buraya kadar doğru muyum?
Julia başıyla onayladı. Bir şey daha söylemek istiyordu ama o daha bunun ne olduğunu hatırlayamadan valin devam etti.
Ama tahmin, teoriler ve yarı gerçekler dışında elinde delil olarak yalnızca beton bir zemindeki birkaç oluk var.
Julia başını iki yana salladı.
Sağraç'tan gelen mesaj var, fotoğraflar.
Valin alaycı bir biçimde güldü.
Evet onlar var ama eğer doğru anladıysam mesajın kime gönderildiğini belirlemek mümkün değil. Kimin okuduğu ise apayrı bir muamma ve bu fotoğrafa gelirsek.
Valin Sophie Turning'in cesedinin kapladığı ekranını işaret etti.
Kesinlikle tatsız fotoğraflar ama esas soruşturmadaki fotoğraflarla oynanarak yapılmış sahte fotoğraflar olmadıklarından emin miyiz? Photoshop programını iyi kullanan birinin arabanın görüntüsünü, üzerinde durduğu zemini ve plakasını değiştirmesi işten bile değil.
Ceset farklı bir pozisyonda diye atıldı Julia. Bir kolun açısı tamamen farklı ve bacakları da aynı pozisyonda değil.
Valin omuzlarını silkti.
Aynı şey. Muhtemelen yetenekli bir tasarımcının Photoshop programıyla yapabileceği şeylerdir.
Julia itiraz etmek için ağzını açsa da kendine engel oldu. Valin onu şu ana kadar temkinli bir biçimde desteklemişti. Sağlam bir kanıtı olmasa bile teorilerini dinlemişti. Ancak artık tavrı değişmiş gibiydi.
Acaba kayıkhanedeki tuhaflıklarından bahsedilmesi, emir komuta zincirinde yukarılara yayılırsa diye kendini korumaya ve Yulia'dan uzaklaştırmaya mı çalışıyordu? Yoksa bu beklenmedik soğukkanlılığının ardında başka sebepler mi yatmaktaydı?
Yani ben hala fotoğrafların gerçek olduğunu düşünüyorum, dedi Yulia. İki araba, iki düşüş. Bu otopsi raporunda belirtilen ciddi yaralanmaları da açıklar. Ölümden hemen önce ve sonra alınmış darbe yaralanmalarını birbirlerinden ayırmak zor. Tabii tam olarak ne aradığınızı bilmiyorsanız.
Lally'nin yorumlanması güç bir yüz ifadesi takındı.
Her neyse diye devam etti Yulia. Zaten kim bu fotoğraflar üzerinde oynama yapmak istesin ki? Kimse Stenberg'in karşısına sahte fotoğraflarla çıkmaz, değil mi?
Valdin koltuğuna yaslandı. İfadesi biraz yumuşamış gibiydi. Bu tersten ilerleyen bir tez Yulia, Adalet Bakanı'nın bir şeyle yüzleştirildiğini, hatta muhtemelen Saraç tarafından şantaja uğradığını varsayıyorsun. Bu yüzden resimlerin gerçek olması gerekiyor. Ama bunu bir anlığına bir kenara bırakalım. Bunun yerine bu fotoğrafların bulunduğu hafıza kartının o ofise özel olarak Sarac'ın ölümünü Stenberg'e bağlamak için bırakıldığını düşünelim.
Yulia sandalyesinde hafifçe kımıldandı. Deri kumaş ıslak kıyafetlerinin altında gıcırdarken Valli de nereye varmak istediğini anlamaya çalıştı.
Bunun bir çeşit komplo olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Birilerinin Stenberg'e iftira atmaya çalıştığını, bu biraz zorlama olmuyor mu? Adalet Bakanı için çalıştığınızı ve onu korumakla mükellef olduğunuzu biliyor ve anlıyorum ama...
Valli'nin bir elini kaldırdı. Şu anda hiçbir şey düşünmüyorum. Hikayeni dinledikten sonra tek söyleyebileceğim, oldukça şüpheli bazı delillerle ayakta duran bir dizi varsayım oldu. Delillerden bazıları da elinde bile değil.
Peki düşünceleriniz neler?
Yulia konuşmalarının ilerlediği yönden hala emin değildi. Valli'nin yeniden bilgisayarını gösterdi.
Bu fotoğraflar mesela hafıza kartını Hunter'ın sakladığı yerde kim buldu?
Ben buldum.
Oraya ilk gittiğin seferde mi?
Hayır, ikinci seferde.
Bu ziyaretlerin arasında oraya başka biri gitti mi?
Yulia cevap vermeden önce tereddüt etti.
Bildiğim kadarıyla Amante dışında kimse gitmedi. Ben işteyken odayı o araştırdı.
Anlıyorum. Ve bu odayı ilk kim keşfetti? Anahtarları kim buldu? Hunter olduğunu düşündüğün adamın telefon numarası nereden çıktı?
Amante, dedi Yulia, Valli'nin ne demek istediğini birden anlamıştı.
Her şeyi Amante'nin mi planladığını söylüyorsunuz? Hunter'ın kimliği, sığınağı, dizüstü bilgisayar, bu fotoğraflar. Bunların hiçbirinin gerçek olmadığını, Hunter'ın aslında bir çeşit oyuncu olduğunu mu diyorsunuz? Amante'nin için böyle bir şey yapsın.
Amante birden ortaya çıktı. Şans eseri cesedin kalıntılarının bulunduğu günün ertesi sabahı ve bunu ayarlayanın üvey babası olduğunu zaten biliyorum.
Evet, ama Amante bu işe alındı çünkü yardıma ihtiyacı vardı. Sağlığı bozulmuştu. Lampedusa, boşanma, bana hepsini kendisi anlattı.
Yulia daha cümlesini bitirmeden Valli'nin şüpheci ifadesini yakaladı.
Ayrıca intihar girişimini ve yangın meselesini bana siz anlattınız, diye ekledi.
Sesine sinen şüpheyi fark etmişti, hoşuna gitmemişti.
Haklı olabilirsin, dedi Valli'nin pek de ikna olmuş gibi olmasa da. Belki de komplo teorilerine karşı çok hassasımdır. Belki de Amante'nin ortaya çıkışı dediğin gibi tamamen bir tesadüftür. Ama her halükarda Adalet Bakanı Stenberg'i işaret eden tüm delil ve şüphelerin çıkış kaynağı Amante. Bunu inkar edemezsin.
Yulia cevap vermedi.
Kayıkhane ve Kalstevik'te yaptığınız küçük gezinti.
Bunlar da onun fikriydi, değil mi?
Yulia gönülsüzce başını sallayıp onayladı. Valli'nin bir süre bir şey demeden parmaklarıyla masasının kenarında ritim tuttu.
Aklıma alternatif bir teori geliyor, dedi düşünceli düşünceli. Devam etmeden önce en azından bir düşünmemiz gerekenler şunlar. Amante şiddet suçları birimine senin belirttiğin sebeplerden ötürü geldi. Kendini Kalstevik yakınlarında keşfedilen parçalanmış bir cesedin soruşturmasının içinde buldu. Durumun partiyle olan ilişiği sebebiyle basın dosyayla ilgilenmeye başladı. Amante detayları üvey babasına anlattı. Üvey babası muhalefet partisi bu sonbaharda yapılacak seçimleri kazandığı takdirde Adalet Bakanı olarak Stenberg'in yerine geçecek kişi. Burada bir fikir beliriyor. Ya parçalanmış ceset bir şekilde hükümetle, hatta daha da iyisi partinin yükselen yıldızıyla ilişkilendirilirse...
Walden sanki Julia tüme varımını takip edebiliyor mu diye kontrol etmek için duraksadı.
Steinberg'i Sophie Turning'in intiharıyla ilişkilendirmek pek de zorlama olmuyor. Ne de olsa birlikte çalışıyorlardı ve birbirlerini uzun süredir tanıyorlardı. Gereken tek şey gazetelerin atlayabileceği kadar makul detaylardı. Ne de olsa hikayede yok yok. Seks, intihar, şantaj, parçalanmış bir ceset. Devletin bakanı da bir yanda, bunun üzerine kovalamaca başlar. Daha sonra hikaye doğru çıkmasa bile partiye ve Stenberg'e seçim dönemi çok ciddi sıkıntılar doğuracağı ortada. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz falan filan.
Bir dakika diye söze girdi Julia ama Valin o devam edemeden elini kaldırdı.
Ne düşündüğünü biliyorum. Amante kasabda yaptığı hata yüzünden uzaklaştırma aldı ve her şey durma noktasına geldi. Fakat dosyadan tamamen vazgeçmek yerine plana devam ettiler. Çünkü artık başka birisi daha meseleye dahil olmuştu. Amante'den çok daha güvenilir biri. Muhteşem bir performans kaydına sahip yetenekli bir cinayet dedektifi. Uydurmaya çalıştıkları hikaye için neredeyse kusursuz bir aracı. Sence de öyle değil mi?
Bu defa Valdin onun yanıtını bekledi ama Julia'nın beyni durmuştu ve söyleyecek mantıklı bir şey bulamadı.
Bu teoriye ne diyorsun Julia? Senin az önce çerçevesini çizdiğin teoriden daha mı kötü ya da daha az mı inandırıcı? Unutma seni Amante'ye güvenmemen konusunda uyarmıştım.
Julia birkaç defa yutkundu, ağzını acı bir tat kapladı. Amante onu kullanıyor olabilir miydi? Bir kukla gibi iplerini çekiyor ve istediği şeyi mi yaptırıyordu? Davranışlarının soruşturmanın seyri boyunca giderek tuhaflaştığı kesindi. Sanki büyük bir baskı altındaymış gibiydi. Julia bunu dosyaya ve Amante'nin yeniden cesetlere maruz kalmasının yarattığı şoka bağlamıştı. Fakat yanılıyor da olabilirdi. Eğer Valli'nin teorisi doğruysa, Julia'nın A'dan Z'ye her şeyi yeniden değerlendirmesi gerekecekti. Bütün ipuçlarını, Amante'nin söylediği her sözü, bir dönüm noktası bulmak için son 3 haftayı gözlerinin önünden geçirdi. Gerçek ile yalanı birbirinden ayıracak bir turnusol testine ihtiyacı vardı.
Gerçeği keşfetmenin tek bir yolu var dedi yavaşça. Eğer teoriniz doğruysa kayıkhanenin zemininde bulduğum testlere izleri de sahte demektir.
Amante ya da bir tanıdığı yapmış ve böylece Stenberg'le olan ilişiği kuvvetlendirmek istemiştir.
Kayıkhane tamamen temizdi.
Ama zemindeki beton gözenekliydi ve orada kesilip biçilen bir cesedin bayağı bir DNA kalıntısı bırakmış olması gerekir. Eğer ciddi bir adli inceleme yaparsak en azından o oluklarda bir şeyler bulacağımızdan eminim. Ceset gitmiş olsa bile bir DNA izi ulusal adli merkezdeki örnek bir dosyayla karşılaştırılabilir. Eğer eşleşirlerse dosya çözülmüş demektir. Teorimiz doğru çıkar. Sarac Kelstavik'teki kayıkhanede parçalara ayrılmıştır ve şantaj mektubuyla resimler muhtemelen gerçek demektir.
Peki ya aksi takdirde dedi Volin, kayıkhanede DNA izi yoksa?
O zaman ben bir kukladan başka bir şey değilim. Birisi ipimi çekince dans ediyorum diye düşündü Julia. Ayrıca insanları tanıma konusunda da bok gibiyim demektir.
30. ayrımın sonu. Sayfa 331.